რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ის სამიზნედ მიიჩნევს სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლონდონში მომხდარ ინციდენტს უხე უწოდა აღმსარებლობის თავისუფლებაზე გულისამრევი თავდასხმის მცდელობა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ცენტრისტული პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ის სამიზნედ ჩათვლის სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. რუსეთმა ასევე გამოაცხადა, რომ წყვეტს თანამოქმედებას შეერთებულ შტატებთან იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომლებიც 2015 წელს მიიღეს სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთის სამხედრო უწყების განცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების საბრძოლო თვითმფრინავის მიერ სირიის მთავრობის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას მას მერე, რაც მან იერიში მიიტანა იმ ძალებზე, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძოდნენ ქალაქ რაყის სამხრეთით. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლონდონში მომხდარ ინციდენტს უწოდა აღმსარებლობის თავისუფლებაზე გულისამრევი თავდასხმის მცდელობა. ორშაბათ ღამით ლონდონის ფინსბერის პარკის არეალში ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში. ერთი ადამიანია მკვდარი. ამ ინციდენტის დროს 10-მდე პირი დაშავდა. ინციდენტი მოხდა მიგრანტი მუსლიმებით დასახლებულ რაიონში მეჩეთის მახლობლად. დაკავებულია 48 წლის პირი. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. ამას მეტყველებს 18 ივნისს გამართული მეორე ტურის წინასწარი შედეგები. მაკრონის პარტიამ რესპუბლიკავ წინ და მისმა მოკავშირეებმა 351 მანდატი მოიპოვეს 567 ადგილიან ეროვნულ ასამბლეაში. ევროკავშირმა 2018 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. გაერთიანების წევრ სახელმწიფოებს ეკრძალებათ შესაბამისად რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმსა და სევასტოპოლში ინვესტირება, ექსპორტი, ასევე იმპორტი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო სამუშაო ვიზიტად გაემართა შეერთებულ შტატებში. ავღანეთის ნიმროზის პროვინციის ერთ-ერთი ოლქის მართველი მოტოციკლზე მჯდომმა შეერაღებულმა პირმა მოკლა. ირანის ისლამურმა რევოლუციურმა გვარდიამ გააფრთხილა ტერორისტები, რომ ყოველ მომავალ თავდასხმას ირანის წინააღმდეგ პასუხი მოჰყვება. ირანის გვარდიის წარმომადგენელმა შარიფმა ამის თაობაზე განაცხადა ირანის ელიტურმა ჯარებმა რაკეტები დაუშინეს ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს სირიაში, მას მერე თეირანში ტერაქტები მოხდა, რომელთათვის პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ლონდონის პოლიციის თანახმად მაღალსართულიან საცხოვრებელ სახლში 19 ივნისის ხანძრის შედეგად დახოცილთა რიცხვი გაიზარდა 79-მდე. პარიზში ელისეს მინდვრებზე პოლიციის მიკროავტობუსი შეეტაკა ავტომანქანა, რომლის საჭესთან შეერაღებული პირი იჯდა. შედეგად საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი უმთავრესი ქუჩა გადაიკეტა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ბრანდეს თქმით, მძღოლი მოკვდა. მისი თქმით, თავდამსხმელი განზრახ მოქმედებდა. პოლიციის თანახმად ინციდენტისას არავინ დაშავებულა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იერუსალიმში და რამალაში მოსალაპარაკებლად და ისრაელ-პალესტინელთან სამშვიდობო მოლაპარაკების კვლავ დასაწყებად მიავლენს თავის ორ მთავარ მრჩეველს, ჯარედ კუშნერს, თავის სიძეს და გაერთიანებული სახელმწიფო უშიშროების საკითხებში მრჩეველს ჯეისონ გრინბლატს.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. We have a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. We'll go ahead and call the cops. You know, meeting nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take my hand. Standing right here, you got to hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. And you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold. Side motel, it's in below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. gotta hold. You gotta hold.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. Down and I won't get down and stay all night with you. For the girl I have in that merry green land, I love her better than thee. And the wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la la, la. A little bird down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la, la la la la. A little bird left down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands, come take him by. Washed away the fear and pride now.
Radio Tavisupleba FM 107.4 Georgia
Georgia. Hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you. Sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out for me. Other eyes smile tenderly. Peaceful dreams I see. The road leads back to you, Georgia. Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my
ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Yıldə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlaməti olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? necə məşhurlaşdı? Dildə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Və Səsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllibə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İS proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli Radio Dastanda açıqlanacaq. Radio Dastan, Şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dirilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Belişin bələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 çiftliyini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflisdə Rusça tərcimlik yapmış Mustafa bəydir. Vəzifədən ayrılanda Vorontsov tərəfindən ona Asilzadə payəsi də verilmişdir. Da anası da Kırım'dakı Asilzadələrə mənsubdur. 20 Mart 1851-də Növruz bayramından bir gün öncə Avcı köyündə doğar. Ailəsinin içərisində xüsusi dini, milli tərbiyə alar. Ondan sonra öncə məsciddəki əskəri məktəbə göndərilir. Orada 2 il qədər okuduqdan sonra Voronej şəhərinə keçir. Orada əskəri lisədə davam edir və sonra da Moskova əskəri lisəsindən nakl edilir. İsmail bəy 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ilə birlikdə Girit'teki bu müsəlmanlara yardım etmək amacıyla əskəri məktəbdən qaçır və qayıqla Odessa'ya gəlirlər. Odessa'dan Türkiyəyə keçə bilmirlər çünki pasportları yoxdur. Beləcə yaxalanırlar və əskəri məktəbdən də çıxardırırlar. Ondan sonra İsmail bəy zincirli mədrəsədə bir müddət Rusca dərs vermək məcburiyyətində qoyulur. Cəzası belə hesab edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır, Paris'e geçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o il. Gəlib İstanbulda bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işləmək istəyir. Amma o imkan verilmir. Bahçesaray'a qayıdır və Bahçesaray'da belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliyinə gəlir və böyləcə siyasi, ictimai fəaliyyətlərinə başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat qurub nəşriyyata başladığı zaman Tonguç'u ilk dəfə çap eləyir, amma bu yaxşı çıxmır, litograf baskıdır. Daha sonra yaxşı çıxmayınca Tiflisə müraciət eləyir və Tonguç, daha sonra da Şafak adlı kiçik periyodik məcmuaları Ziya matbuasında çap olunur. Yəni Azərbaycanla aləqəsi də o yıllardan başlayır. Ondan sonra Tərcüman qəzetini qurur əlbəttə 1883-cü ildə və ilk sayından itibarən Azərbaycanla, İdil-Ural bölgəsi ilə, Qazaxıstanla bağlantılarının olduğunu görürük. Yəni İsmail bəy o ilk çıxardığı zamanda Rusya müsəlmanlarının türklərinin tamamı onun oxucu kitləsi kimi qəbul olunmuşdu. Qasparalı bunu fikirləşirdi ki, bütün türk xalqları dil və soy itibarilə birdirlər, əksəriyyəti müsəlmandır. O halda bunlar da tək bir millət olmalıdır. Yəni Qasparalının bu bütün türk xalqlarını türk ümumi kimliyi altında toplama fikri onu ortaq ədəbi dilə götürdü.
Qasparalının ideyası, yəni ortaq ədəbi dil Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən qəbul olunmurdu. Amma bütövlükdə bu Rusiya türklərinə, Rusiya müsəlmanlarına 1904-də məşğul olan ən böyük ideya idi və demək olar ki, Rusiya müsəlmanlarının 1905-6-cı ildə keçirilən hər 3 qurultayında ortaq türkçə məsələsi müzakirə olunmuşdu. Və bu da şübhəsiz həmin qurultaya istiqamət verənlərdən biri kimi Qasparalının xidməti idi, onun oynadığı rol idi. Və öz dövrünə görə bu mütərəqqi bir ideya idi, çünki Çünkü imperyanın ayır, parçala ve hüküm sür siyaseti hem de dil vasıtasıyla hayata geçirilirdi. Ama eğer Rusya'daki bütün Türkleri vahit bir edebi dil etrafında birleştirme mümkün olsaydı onlar hakikaten de büyük kuvvete çevrilebilirdiler ve tedricen de çevrilirdiler. Mes bunun karşısını almak için Kasparov'un dilde, fikirde, işte birlik şuarının hayata geçirilmesine Rusya resimleri tarafından her vasıtayla manevçilik törədilirdi.
Onlara bu gazeti izah eyledi. Ne için gazete çıkarmak istiyor? Amalları nedir? Müslümanların marife ihtiyacı var. Bunların cehaletten kurtulması lazım. Hususen en çok üzerinde durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yakşı başa düşmürler. Hurafelerle karıştırıplar. Bu dini temizlemek, İslam'ı ilk esas özündeki temizliğe kaytarmak lazımdır. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Kasparov'un en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilme için de mollayı muallime çevirdi. Ve yazdığı hocayı Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zerdabi Kafkasya muhitinde kalmıştı. Gaspralı Kırım muhitinden işe çıkabildi. Ve dediğim gibi Zerdabi'ye Azerbaycan agniyaları, o zenginleri, tacirleri köme yetmediler. Yine Zerdabi'nin ikinci gazetesinin karşısında muhafazakar ulema, din adamları vardı.
İsmail Kasparov tabii ki farklı mühitte yaşıyordu elbette. Onun da gazetine Rusya hakim daireleri sümmehbet göstermirdiler. Ama doğrudan da daha ihtiyatlı münasibet nümayiş ettirerek, gördüğünüz gibi sualtı gayalara tokunmadan öz tercüman gemisini ilerle parmağı bacarmıştı.
Beləliklə, Radio Dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparovunun araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Qasparovunun Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Kasparov'un Ruslara teklif ettiği federatif devlet kuruluşu ideyası nece karşılanıp?
Federatif mi? O fikir bence düz değil. Kim değilse o fikir
yok,
düz
bu
değil.
Bu ideye 1917 yılda Rusya Müslümanlarının kurultayında meydana çıktı. Kasparov'un dövründe böyle bir şey yok idi. Federalistlerle unitaristler arasında böyle bir karşı durma olmuştu. Bazılar Rusya'nın unitar devlet gibi koruyup saklamak ve orada Müslümanlara, Türklere müeyyen medeni hukuklar almakın taraftarı kim çıkış edirdiler. Bu cereyanın başında Aset'in Müslümanı Əhməd Salikov dayanırdı. Amma Məmməd Əmin, Rəsulzadə, Topçubaşov, Zəki Bəylədi, Toğan və başqalarının təmsil olunduğu başqa bir dəstə Rusiyanın federal dövlət şəklində təşəkkül tapması ideyasını müdafiə edirdilər və qurultayda da bu ideyə qalib gəldi. Qasparovun vəfatına qədər hələ Rusiyanın dövlət şəklinin dəyişmək haqqında söhbət ola bilməzdi. Çünki imperiya kifayət qədər qüvvətli idi. Yalnız imperiyanın süqutundan sonra onun yenidən hansı şəkildə qurulması məsələsi gündəliyə gəlmişdi.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq
olar. Bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, marifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusya Müslümanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Bəli. Hatta daha da ileri giderek bir taktika da geliştirmişti. Rus Doğu Anlaşması diye bizim tercüme elədiyimiz Rusça yazdığı 1894 yılda Rusça yazdığı əsərdə də bu fikrini vardı. Deyirdi ki Rusiyanın doğuda sarı ırk adlı düşmanı vardır. O sarı ırkla bu Kasparov'u Moğolları, Çinlileri, Japonları nəzərdə tuturdu. O günkü dünyadaki etnografik bakış da buydu. Dünyadaki ırkları renklerine böyle beyaz ırk, sarı ırk, kara ırk diye bölürdüler. Ve deyirdi Rusya'ya bu doğudaki sarı ırk hem Rusya'ya düşmandır hem Müslüman Türk alemine düşmandır Moğollar hususen. Batı'da da Avrupa Rusya'nın düşmanıdır ve hiçbir zaman Rusya'yı kabul edemeyecek. Ve aynı şekilde Müslüman Türk halklarının da Avrupalılar düşmanıdırlar. Ben ana hatlarıyla bahsediyorum. Ona göre Rusya bu Müslüman Türk alemiyle Avrupalı düşmanlara karşı batıdaki doğudaki sarı ırka karşı ittifak ittifak halinde olmalıdır. Ben burada da Avrasyacı teorilerden hareket ederek Gaspıralı'nın bu fikirde çok ciddi olduğunu da edenler var. Ben o fikirde değilim. Gaspıralı bilirdi ki Rusya Türk İslam alemine hususen Osmanlılara çok büyük zararlar verir ve gün geçtikçe de Avrupa'daki şeydeki Balkan devletleri istiklallerine kavuşurlar. Rusya bunların Ortodoks aleminin arkasında durur. Rumların hususen Bulgarların, Irkların. Onlara verdiği zararı azaltmak için bu işi söylüyordu. Samimi değildi. O bir taktikti.
Biz istedatlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz böyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların böyle işine yaramadığı halde Tatarların işine nece yarar? Rus dili mektep vasitəsilə deyil, həyat şərtlərinin dəyişməsi, dəmir yollarının və iqtisadi həyatın gəlişməsi nisbətində özlüyündən intişar edər. Müslümanlar arasında zərərli ünsür, onların aralarında yetişməyə başlayan və hər növ idealdan məhrum kosmopolit zübbələrdir. Bunlar nə İslam, nə də Rusiya üçün faydalı ola biləcəklərdir.
Ama Gaspıralı zaten Rusları da bazen böyle medenilikten dolayı işte hatta Avrupa mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatız. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarına münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak istiyordu. Onları ikna etmek istiyordu bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasibette ben demek istedim ki hemen dövrede doğrudan da İsmail Bey'in Rusya münasibette sergilediği mövqe son derece mütereqqi sayılmalı. Tabii ki Rusya'nın ince Yavuz Bey hatırladığı kimi Rusya'nın esirlerden beri Türk düşmançılığını öz devlet ideolojisine çevirdiğinin farkındaydı. Ama aynı zamanda o Rus idareçiliğinin müeyyen liberalizminden yararlanmağı da zaruri sayırdı ve gösterirdi ki biz Rusya Müslümanları təhsilde, elimde, sənayede, ticaret İrəli getmək üçün kifayət qədər imkanlara malikiz. Sadəcə bunun qarşısını alan İslam dünyasında yayılan cəhalətdir. Bu cəhalət aradan qaldırılarsa, biz rus dilini biləriksə, ruslarla daha ünsiyyət qurub həm öz dərdlərimizi anladarıq, həm də rus idarəçiliyinin yaratdığı imkanlardan faydalana bilərik.
İsmail Bey'in hayatının son illerine qayıdaq deyirəm. Yavuz Bey, hayatın sonlarında tekrar Türkiye'ye geldi bile çıxır.
Bir neçə ay evvel. Hemen.
Evet. Necə qarşılandı Türkiye'de İsmail Bey?
İsmail Bey'in Türkiye'ye çok gelip gelir ama bu onu ben Tercüman gazetini baştan sona kadar diyebilirim ki sayfa sayfa satır satır okumuşam. Öyle zamanlar olur ki Türkiye'ye geldiğini söylemir. Halbuki Türk Devlet Arşivinde Gaspıralı ile Tercüman gazetesiyle bağlı ben 40'a yakın senet aşikar eylemişim. Evet. Ve onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman gazetesinde de yazmır. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, ilminski kimi Ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gaspıralı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Bakın Tercüman gazetesinin kapatılmasını istiyordular. Hatta Gaspıralı daha da güzel bir iş yapıp İlminski ölenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan Tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını tuttu Tercüman gazetesinde yayınladı. Orada biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gaspıralı'yı doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklayırdı. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le yani Osmanlı Şehzadesi ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu artık burada demeyi olmaz bilmiyorum tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerin mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Gaspıralı. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Gaspıralı'nın.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzulayan İsmail Gaspıralı.
Esas mesele odur.
Alemin İsmail jurnalda çap olunurdu. Evet. Tercümana elave kimi yani kadın dünyası jurnalı. Evet. Jurnalın düz esas siması Şefika Hanım'ıydı onun kızı ama müdür müherrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi.
Müzik 19. əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Qasparalı təhsilli, mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük.
Əngiz bir şeydir. Nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yani, təfərrüatla burada danışılmaz. Kısaca mən sizə sözü söyleyeyim. İlk evliliğini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı. Ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Adam ileri müterek ziyalı bir adamıdır. Türk İslam terbiyesi almış. Evden başka bir şeyi bilmeyen kadından geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel ona yakın Risale 3'er 5'er sayfalık yayınladı Gazpral'ı. Akçürün ailesinin Kazan'da Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi. Aksür'ün ailesi. Yusuf Aksür'e de o aileden. O ailede Zizahettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım, Gaspıralı'nın bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Gaspıralı ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında. Herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Gaspıralı Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Gaspıralı'ya kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Gaspıralı'nın arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehri muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Gaspıralı'nın Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Gaspıralı'nın hal tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında, okucularla mektuplaşmalarda, onun postaya salınmasında birçok işinde Zöhre Hanım'ın Gaspıralı'ya çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Gaspıralı'nın idealindeki kadın tipinin Zöhre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Gaspıralı'nın en büyük tarafından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte Gaspıralı hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini Tercüman'ın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü cedid mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu Gaspıralı'nın kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler, ordu kadınlardan kurulmaktadır, her hak kadınlarındır, erkekler evlerinden dışarı çıkamazlar, yüzlerde namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Mirza Fethel Akhundov'un Mösyö Jordan'daki Hatemkan Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatemkan Ağa'nın meşhur Mösyö Jordan'ın söylediği sözleri hatırladım. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Abbas Fransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haberdar cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmişti ki tercümanda açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gaspıralı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir alamettar faktı da gelirmeye lazımdı ki İsmail Bey'in ailesinden de 1918-20 yıllarda mevcut olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci hanımı böyüyüb. Yəni Şəfiqə xanım 1903-cü ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin gələcək baş naziri Nəsib bəy Yusifbəyovla ailə qurmuşdu. Bu ailədən Qasparalının iki nəvəsi dünyaya gəlmişdi. Yəni Şəfiqə xanım da öz dövrünün son dərəcə açıq fikirli qadınlarından biri idi və hətta 1917-ci ildə Rusiya imperiyasının süqutundan sonra o, deməli, Kırım'ın azadlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklərin azadlığı uğrunda mübarizənin ön sıralarında gələn siyasi xadimlərdən biri olmuşdu. 1919-cu ildə Bakıya gələndən sonra bu fəaliyyətini Bakıda davam elətdirmişdi və Türk dünyasında ilk uşaq bağçalarını o zaman Bakıda qurmuşdu. Təbii bu da Qasparal ideyalarının, Qasparalın ailə tərbiyəsinin, onun qadına münasibətinin başqa bir yaşam sayəsi, yayılma sayəsi sayıla bilər.
Vilayət bəy, lütfən Firəngistan məktublarından da biraz danışın. O çapdadır deyəsən.
Bir neçə dəfə artıq Əli Yavuz bəy bu məsələyə toxundu. Mən hesab edirəm ki, bu doğrudan da 19-cu əsrin sonlarında meydana gələn bu əsər həm Mirzə Fədəli Axundovun Kəmal-i Dövlə məktubları, həm İbrahim bəyin səyahətnaməsi, həm Sultan Məcid Qənizadənin məktubatı, Şeyda bəy əsərlərlə bir sırada epistolyar janrdan, yəni məktub janrının imkanlarından yararlanaraq müsəlman dünyasının problemlərini gündəliyə gətirmək baxımından çox ciddi bir əsərdir. Mən bu əsərlə Yavuz bəyin tərtib elədiyi 3 ciltlik Qasparalı əsərlərində tanış oldum və onun bu gündə öz aktuallığını, əhəmiyyətini saxladığını düşünərək onun Azərbaycan türkçəsindən çevirməyə qərar aldım. Bu tərcümə də Azərbaycan jurnalında yayınlandı. Mən istəyirəm onu ayrıca bir kitab şəklində də çap elətdirəm. Çünki bu əsərdə toxunulan mətləblər, əgər bu gün deyək ki, Azərbaycan üçün, çağdaş Türkiyə üçün müəyyən öz əhəmiyyətini itiribsə, İslam dünyası üçün, Türk dünyası üçün bütövlükdə burada önəmli məqamlar çoxdur. Burada Qasparalının bir çox ictimai-siyasi məsələlərə münasibəti öz əksini tapır. Burada təkcə həm qadına münasibət var, həm cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibət var, həm şərq-qərb qarşılaşdırılması var, həm İslam mədəniyyətinin böyüklüyün və əzəmətin göstərən məqamlar var. Xüsusilə bu əsərin İspaniya ilə bağlı səhifələrində Kordoba xilafətinin gördüyü böyük işlər göz önünə gətirilir. Və mən bir müddət əvvəl həqiqətən də Kordobada və Granadada olarkən ərəblərin orada necə böyük bir mədəniyyət yaratdıqlarının şahidi oldum. Və İsmail bəy bu barədə təxminən 130 il bundan əvvəl danışırdı və müsəlmanları bu yolla ruh düşkünlüyünə qapılmamağa, böyük ənənələrə söykəndiklərini onlara xatırladırdı. Və necə deyirlər, bir dəfə su gələn arxa bir daha gələr düşüncəsi ilə onlara bu qədim mədəniyyətdən yararlanıb yenidən mədəni dünyanın tam hüquqlu üzvü olmaq fikrini aşılamağa çalışırdı. Bu cəhətdən o əsər indi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni, burada dəfələrlə, bu söhbət müddətində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi, İsmail bəy müsəlmanlığı elmin yolunda, marifin yolunda, tərəqqinin yolunda əngəl saymırdı. Və bu fikir Azərbaycan marifçilərində də geniş yayılmışdı. Xüsusən 19-cu əsrin sonlarında Qafqazda rus dilində çap olunan Novaya Bazreniya qəzetində İslamın qızıl dövrü haqqında geniş müzakirə açılmışdı və Azərbaycanın bir sıra görkəmli xadimləri bu müzakirələrə qoşularaq İslamın nəyə qadir olduğunu, tarixin müəyyən mərhələsində Qərbin bir sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faktlarla ortaya qoyurdular. Və eyni məqamlara biz İsmail bəyin bu kitabında da rast gəlirik. Biz, yəni, müsəlman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik və necə deyərlər, növzən billahiyyət və öz dinimizdən daşırmaq fikrində deyilik. Ona görə bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyac var. Bu cəhətdən İsmail bəyin bütün yaradıcılığı ilə sizə Firəngistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Söhbətimiz demək olar ki, bitir. Əgər əlavəniz varsa, buyurun.
Sevdə xanım, mən bir şeyi də əlavə etmək istərdim.
Buyurun.
Qasparalının bütün külliyyatını mən nəşrə hazırlamışam. Yəni, o tərcüman qazetində çıxan bütün yazılarını, roman hekayələri çap olundu, amma günlük yazılarının tamamı, hatta imzasız yazılarını da aşkar edib, onları çap edəcəyim. Onu söyleyeyim ki, bunlar 10 cilt qədər olar. Hər bir cilt 450-500 səhifə olmaq üzərə 10 cilt qədər olacaq. Yəni, İsmail Qasparalının bu külliyyatı ortaya çıxmadan onun fikir hayatının inceliklerini tahlil etmek bence doğru değil. Çünkü o bu yazılarında kendi fikir hayatındaki prosesleri de gösterir. Onları bir dikkate almak lazım. Ayrı bir şeyle Azerbaycan'la bağlı söylemek isteyeceğim. Tercüman gazetesinde Azerbaycan fikir ve edebiyat hayatı üzerine ben bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı talebeme hususi bir kitapça şeklinde henüz çap olunmuyor. Orada Azerbaycan'dan tercüman gazetesinin ne kadar alakasının olduğunu yani hayretler içinde izleyebilirsiniz. Hususen yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi-i Temaddünü İslamiyen-i Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenleşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük etti dedikte orada hususen mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun sohbetidir. Hatta bunların içerisinde Akhund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman Gazetesi'nde haddinden artık materyal var. Onların dikkatli bir şekilde işlenmesi, tetkik olunması lazım. Ama Tercüman Gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden hardasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmiyor. Ben nice illerde uğraşıram ve en mükemmel koleksiyonu oluşturmuşam, teşekkür etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olundan sonra Tercüman Gazetesi'nin tamamını internette okuyucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkatini
çekiyorum. Çok, çok güzel bir iş oldu. Çok.
Teşekkür ederim.
Hidayet Bey'le biz de böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de herkese teşekkür ederim.
Ben de sadece bir şey alabilmek isterim ki 1914 yılın sentyabrında İsmail Bey Gaspralı Hakk'ın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangın sedaları Bakı'dan eşitilmişti. Onun üç merasimi kayıt olunan gün Elmerdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetesinde büyük megalesi çap olunmuştu ve o megalede bir ürek yangısıyla deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i ebez eleyecek hiçbir insanımız yoktu.
Kasprinski öldü. Amansız tali Gaddar Ali de ışık saçan Şam'ı söndürdü. Bununla da Müslümanları derin elem ve güçseye gerg etti. Müslümanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələm və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kasprinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Elmerdan Bey Topçubaşov, Kaspi Gazeti, 1914 il.
Bence Azerbaycan'da İsmail Bey'in demeli ürekten sevdiği, Türk dünyasının kabasıl listesi saydığı, hatta kohumlaştığı Azerbaycan'da düşünürüm ki İsmail Bey'e verilen büyük bir kıymet idi.
30 senelik mucize ve nesihetlerine, rehberliğine, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın ve dostun vefatından sonra ondan bahsetmek, kendisi ebediyen gayib olarak gittiğinden yalnız eserlerini tehettür eylemek ne kadar elim ve feci bir vaziyet. İsmail Bey Türklüğe ait faaliyeti için şu düsturu ittihaz etmişti. Fikir, lisan ve his birliği. Təbiri axırla İsmail Bey'in təqib etdiyi qaya Türklere kendilerini tanıttıraraq, şuuri milliyelerini inkişaf ettirerek onlara bir olduqlarını təlqin etmekten ibaret idi. Fikir, lisan, his birliğini duymuş olan bir qövm zaten şuuri milliyeti ve vəhdət mənəviyyəsini duymuş demektir. Əhməd Bey Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914 il.
Yavuz Bey'in bu dediği haber beni çok sevindirdi ki biz yakın gelecekte İsmail Gaspralı'nın külliyatıyla tanış olmak imkanı elde edeceğiz ve hakikaten de hemen külliyatın vasıtasıyla tekçe İsmail Bey'in değil, tekçe Kırım Türklerinin değil, bütün Rusya Türklerinin ve büyük Türk dünyasının fikir hayatını izleme imkanı kazanacak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasbralını ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail bəyi bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar, Macaristandan Vilayət Quliyev, mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov və bütün sevənləri, biz də içində Sevda İsmaillı və Zeydan Məmmədli.
Laparakobs Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhobdan. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։